Ayrım 2.
Çağdaş bürokrasiyi toplumsal bir sınıf olarak görenlerin ana dayanakları, bu bürokrasinin tarihsel kökenlerine, yani Osmanlı toplumunun devlet sınıfına uzanarak inşa edilir. Bilindiği gibi her zaman bu terim kullanılmasa dahi, devlet sınıfı Asya tipi bir üretim biçimi içinde köylülerin ürettiği artığa vergi, haraç biçiminde el koyan ve varlığını bu konumuna borçlanan sınıf olarak anlaşılır. Osmanlı düzenini Asya tipi bir üretim biçimi olarak kabul edenler, bu sınıfı imparatorluğun temel sınıflarından biri olarak görürler. Bu anlamda bir devlet sınıfının soyut olarak yukarıda önerdiğimiz kavram çerçevesi ve sınıf tanımı ile tamamen tutarlı olduğunu vurgulayalım. Zira burada belirtilen üretim ilişkisi, içinde vergileme, aşar türü bir mekanizma ile gerçekleşen artığa el koyma, bu mekanizmaya özgü ve belirli bir toplumsal sınıflar dualitesi yaratır. Bir yanda artığa el koyan devlet sınıfı, öte yanda ise bu biçimin dolaysız üreticileri, yani vergi ödeyen köylülük. Böyle bir sınıflaşma yapısının kuramsal tutarlılığı tartışılmayacak derecede açıktır. Ancak Osmanlı toplumunun tarihsel gerçekliğinin bu yapıya tekabül edip etmediği sorusuna gelince, şu ana kadar bu tartışmanın sonuçsuz kaldığını söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu konuyu tartışan rakip akımlar, yani Asyatik ve Feodalite tezlerine angaje olan okullar, aynı tarih malzemesini kullanarak tamamen zıt sonuçlara ulaşa gelmişlerdir. Kanımca burada belli bir modele bağlılığın adeta bir iman konusu haline geldiği, ampirik malzeme ve tarihsel olguların model inşasına bağımlı kılındığı tipik bir durum söz konusudur. Bizim asıl tartışacağımız güçlükler, Osmanlı toplumundaki devlet sınıfının varlığı ile ilgili değil. Klasik Osmanlı döneminde böyle bir sınıfın varlığını kabul etsek dahi, Cumhuriyet bürokrasisini bu sınıfın dolaysız uzantısı olarak görmek ve çağdaş Türkiye bürokrasisini böylece bir toplumsal sınıf olarak ele almak, Osmanlı dönemi için söz konusu olmayan daha temel bazı güçlükler doğuracaktır. 20. yüzyıl bürokrasisinin modernleşmiş bir devlet yapısı içinde yine modernleşen bir kamu maliyesi sayesinde varlığını sürdüren maaşlı bir grup olduğu hususunda herhangi bir fikir ayrılığı olmasa gerektir. Kamu maliyesinin tarım kesim üzerindeki bağımlılığı giderek azaldıkça, bürokrasiyi temel bölüşüm ilişkileri içinde köylülükten elde ettiği artıkla tanımlanan ve var olan bir toplumsal sınıf olarak ele almanın gerekçeleri iyice ortadan kalkar. Bürokrasi ile köylülük arasındaki dolaysız bölüşüm karşıtlığı, 1925'te aşarın kaldırılmasıyla tamamen son bulacaktır. Bu tarihten sonra köylülüğün devlet bütçesine katkısı, dolaylı vergi payları dışında hemen hemen sıfıra inecektir. Gelirlerini esas olarak böyle bir devlet bütçesi içinden elde eden bir bürokrasiyi, daha önce sunduğumuz kavram çerçevesiyle tutarlı olacaksak, bir ara tabaka saymanın dışında herhangi bir yorum bu nedenle mümkün değildir. Herhangi bir toplumsal sınıfla dolaysız bölüşüm karşıtlıkları içinde olmayan bu bürokrasinin üst mevkilerinde yer alan kişiler ile egemen sınıflar arasında bazı özel ve sistematik ilişkilerin oluşması ve bu ilişkiler içinde toplumsal artığın bir bölümünün bürokrasinin bu seçkin temsilcilerine akması Cumhuriyet tarihi boyunca hep ola gelmiştir. Ne var ki bunlar daha önce ortaya konan anlamda artığın yeniden paylaşımı mekanizmalarını oluştururlar ve bu yüzden bürokrasinin bir toplumsal sınıf olarak kabulünün gerekçesini oluşturamazlar. Keza Cumhuriyet döneminde oluşan Türk burjuvazisinin bir bölümünün kökenleri 1920'lerden bu yana devlet imkanlarından uygun biçimde yararlanmayı bilen üst düzey bürokrasisi içinde aranmalıdır. Ancak bu da burada tartıştığımız sınıf anatomilerine değil, sınıf oluşumlarını ilgilendiren bir husustur. Cumhuriyet tarihi içinde Türkiye toplumunun sınıf yapısını ve toplumsal tabakalaşmasını yansıtan basitleştirilmiş bir şema, bizce gözlenebilen üretim ilişkileri üzerine inşa edilmelidir. Bunlar kapitalist ve yarı feodal üretim ilişkileriyle basit meta üretimidir. Bu ilişkiler ağından ve sözünü ettiğimiz diyalektik dualiteler biçiminde türeyen toplumsal sınıflar ise, İşçi sınıfı ile burjuvazi, yarıcı ortakçı köylü ile toprak ağası ve piyasaya dönük küçük üretici köylü ile tüccar tefecidir. Bu temel sınıf yapısının dışında ancak ona bağımlı bir biçimde yer alan tabakalar ve gruplar ise esas olarak burjuvazinin 4 alt grubundan sınai, tarımsal sermaye, mali sermaye, ticari sermaye ve rantiyeler ve 3 ara tabakadan serbest meslek sahipleri, bürokrasi ve kentsel marjinaller oluşur. Bu alt gruplardan her birini kuramsal ve ampirik olarak tanımlamak çetin bir iştir ve her şeye rağmen dışta kalan kategoriler olabilecektir. Buna rağmen toplumsal sınıflaşma, tabakalaşma yapısının ana ögelerinin bu şemada içerildiğini söyleyebiliriz. 3. Toplumsal sınıflar ve devlet. Yöneten sınıf, bürokrasi. Sınıf anatomisinden sınıf dinamiklerine geçişin 3 boyutu vardır. Toplumsal sınıfların oluşum, evrim ve dönüşümü, sınıflar arası buluşum karşıtlıklarına bağlı ve zaman zaman bunun ötesine giden mücadeleler ve toplumsal sınıf, grup ve tabakalarla devlet arasındaki ilişkiler. Bunlar ilerideki bölümlerde Türkiye bağlamında geniş bir biçimde tartışılacak. Burada sadece sonuncu sorun üzerinde duracağız. Devlet-sınıf ilişkileri üzerinde bazı genel önermeleri tartıştıktan sonra bu sorunsalın 20. yüzyıl Türkiye'si için nasıl ele alınabileceğini gözden geçireceğiz. Bu bağlamda devlet-sınıf ilişkilerinin sadece toplumsal sınıfların siyasi iktidarı ele geçirmek üzere belirleyici bir mücadeleye giriştikleri istisnai dönemler, yani devrim ve karşı devrim anları için incelenmesi anlamına gelecek bir sınırlamanın uygun olmadığını vurgulamak yararlı olacaktır. Hangi sınıf yönetecektir sorusunun esas olarak çözülmüş olduğu normal durumlarda egemen blokun alt gruplar arasında devlete ilişkin güç dengeleri değişebilir. Ekiza bağımlı yönetilen toplumsal sınıf gruplarla siyasi üst yapı arasındaki ilişkiler de değişme halinde olabilir. İlki bölümlerde tartışılacak gibi 1980'li yılların Türkiye'si bu bakımdan devlet sınıf ilişkilerinin ilginç dönüşümler içerdiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Böylesine geniş gündemli bir inceleme için kuramsal hareket noktalarına sahip miyiz? Bu bağlamda da tarihsel maddeciliğin iyi bilinen bir tezinin en yararlı hareket noktasını sağladığını düşünüyorum. Buna göre toplumsal kuruluşların normal evrimleri içinde ekonomik bakımdan egemen olan sınıf, yani artığa el koyan başlıca sınıf, devleti de kontrol eder. Egemen sınıfın alt gruplar arasında değişen güç dengeleri, siyasal iktidarın biçimini ve içeriğini belirler ve bu sorun sınıf içi çatışma, pazarlık ve uzlaşmaların alanını oluşturur. Artığa el koyan farklı sınıflar arasında devletin kontrolü için koalisyonlar da oluşabilir. Ancak bu tür uzlaşmalar istikrarsız ve geçici durumlardır. Aynı tezin daha geliştirilmiş bir biçimi, belli anlar için devletin göreli özelliği olgusunu vurgular. Devlet katında ekonomik bakımdan egemen olan sınıflardan, bağımsız, göreli olarak geniş bir hareket alanının varlığı anlamına gelen bu özelliğin kapsamı, büyük toplumsal krizlerde veya bir üretim biçiminden diğerine geçiş dönemlerinde genişleyecektir. İstisnai dönemlerde, genişleyen ancak daima belli ölçülerde var olan bu göreli özellik olgusu, kimi gözlemciler tarafından çok kaba ve adeta totolojik bir genelleme yapılmasına yol açacaktır. Madem ki devlet maaşlı bir memurlar takımı tarafından yönetilmektedir ve madem ki bu bürokrasi tüm toplumu etkileyen kararları adeta kendi başına alabilmektedir, o halde sadece devleti değil, tüm toplumu da yöneten sınıf devlet memurlarıdır. Kamu yönetimi ile yöneten sınıf kavramlarını karıştıran bu yanılgı, güçlü ve otoriter bir devlet geneliğinden gelen ülkelerin düşünürler arasında yaygındır. Türkiye'yi inceleyen toplumsal bilimcilerde bu görüşe bu kadar sık rastlamamız bu nedenle şaşırtıcı değil. Bu yorum bir kere devlet memurlarını veya bürokrasiyi bir toplumsal sınıf olarak anladığı için ve yukarıda tartıştığım nedenlerle yanıltıcıdır. İkinci olarak aynı yorum, yüzyıllar süren Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet dönemi arasında herhangi bir ayrım yapmadığı ve ve bu uzun tarih dilim içinde devlet mekanizmasını yönetenleri niteliksel bir dönüşüm saptamadan ele aldığı için de kabul edilemez. Son zamanlarda kazandığı liberal sol kılıfı içinde bu yaklaşım, Osmanlı Türkiye toplumunun geçmiş yüzyılını burjuvazi ile bürokrasi arasında sürdürülen bir sınıf mücadelesi olarak görür. Bu mücadele iniş ve çıkışları göstermiş. Hatta bu iki sınıf arasında işbirliği ve koalisyon aşamalarından geçmiş olsa da esas olarak devleti ve ekonomiyi kim kontrol edecek sorusu etrafında düğümlenir ve istikrarsız bir denge halinde sürer gider. Ekonomide burjuvazinin egemenliği, bürokrasinin bir türlü giderilemeyen iktisadi varlığı yani devletçilik yüzünden tam olarak gerçekleşemez. Devlette ise bürokrasinin egemenliği vardır ve bürokrasi bu egemenliği burjuvazinin taleplerine karşı korumak çabası vermektedir. Tarih böyle yorumlanınca 1908-1923 yılları içinde Osmanlı yönetici sınıfının devlet üzerindeki kontrolünün son bulması ve devletin Jüntürkler ve Kemalistler tarafından fethedilmesi devrimci sıçrayışlar veya tarihsel kopuşlar olarak görülemez. Aksine bu dönüşümler geleneksel yönetici sınıfın farklı klikleri arasındaki siyasi mücadelenin yansımalarıdır. Ve bu özellikleriyle dönemin ana sınıf mücadelesini oluşturan bürokrasi-burjuvazi çatışmasının yanında ikincil görülmelidir. Bu okul burjuvazinin göreli durumunun zaman içinde güçlendiğini kabul eder. Ancak yine de 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken dahi sonuç kesinleşmemiştir. Burjuvazinin ilerlediği dönemleri hemen hemen istisnasız olarak bürokrasinin rövanş dönemleri izler. 1960, 1971 ve 1980 askeri darbeleri bu nitelikte bürokratik askeri rövanş hareketleri olarak görülür. Liberal sol söylemi biraz farklı bir terminoloji içinde özetlersek, 20. yüzyıl Türkiye tarihi, devlet ve sivil toplum arasında süregelen ancak bir rakkası andıran dinamikleri nedeniyle bir türlü sonuçlanamayan mücadelenin tarihidir. Bu yorum, politika pratiğine dönüştüğünde Türkiye toplumunun emekçi sınıflarına öncülüğü daima burjuvazide kalmış bulunan, sivil toplumdan yana güçleri destekleme görevi düşecektir. Ve bu sınıflarla burjuvazi arasındaki çelişkiler ikinci ve arka planda görülmelidir. Sivil toplumcu düşünürlerin en aşırıları 12 Eylül rejimini bürokrasinin sivil topluma karşı etkili bir galebesi olarak görürler. Bunlar burjuvazinin ANAP ve özel etrafında kümelenmesiyle 1984'te gerçekleşen ittifakı bürokratik otoriter devletçiliğe karşı sivil toplumun bir mücadelesi olarak yakın zamana kadar desteklemek eğilimindeydiler. Ne var ki 3. bölümde tekrar tartışacağımız gibi bu yorum biçimi 1980 sonrasında askeri rejimin burjuvazinin ekonomik programına tartışmasız angaje oluvermesi ve hatta ortaya çıkan otoriter siyasi modelin burjuvazinin 1970'li yılların sonunda somutlaşan özlemleriyle tam uyum içinde olması gibi olguları açıklama imkanından yoksundur. Burada özetlediğimiz yaklaşım biçimi biraz köşeli bir ifadeyle Osmanlı Türkiye toplumları için bürokrasiyi neredeyse ebedi bir yönetici sınıf olarak görür. Ancak bu konumunu daima burjuvaziden gelen saldırılara karşı korumak zorunda kalan bir yönetici sınıf. Bu tezin ciddi güçlüklerle karşı karşıya olduğunu vurgulamak gerekiyor. Güçlüklerden biri bürokrasi ile burjuvazi arasındaki ilişkilerin tarih boyunca değişen biçimlerinin algılanamamasından doğuyor. Klasik Osmanlı bürokrasisinin ana çabalarından biri, sözü geçen kurancıların yorumlarına göre kendisine rakip olabilecek ve farklı mülkiyet ve servet birikim biçimlerinden kaynaklanan ekonomik güç odaklarının oluşmasını mümkün mertebe engellemek idi. Aynı yönetici sınıf nasıl oluyor da 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde tüm iktisat tarihçilerinin gösterdiği gibi yeni oluşmakta olan Türk burjuvazisini besleyip desteklemeyi misyon edinecek ve dolayısıyla Osmanlı devlet sınıfı ile tamamen zıt bir ilişkiler bütün içinde olacaktır. Açıktır ki bu iki farklı tarih dönemi içinde tek bir toplumsal sınıftan, hele hele aynı ve değişmeyen bir yönetici sınıftan söz etmek imkansızdır. Aynı bağlamda bu kuramın 1971 ve 1980 dönemeçlerinde askeri rejimlerin burjuvazinin ekonomik ve siyasi taleplerinin icracısı görevini nasıl olup da üstlendiği sorusunu yanıtlayamadığına yukarıda değindim.
Ayrım sonu.